İkinci ayrım. Öğleden sonra saat 5'te güneş kaybolmuştu. Adam tam zamanında geldi. Onları iki gruba ayırdı. İnsanları asansörle garaja indirdiğinde orada kapıları açık bekleyen beyaz bir kamyon buldular. Arkasında dışarı bakabilecekleri bir penceresi yoktu. Yolda Nabila bir süre yalnızca dışarıdan gelen trafik gürültüsünü duydu. Sonra bu vızıltıda hafifleyince kentten çıktıklarını anladı. Raş huzursuzlanmıştı. Dizlerinin üstüne oturmuş, "Nereye gidiyoruz?" diye soruyordu. "Bu sabahki beyi hatırlıyor musun?" Raş hatırladığını söyledi. "Şimdi hazineyi aramaya gidiyoruz." Yola çıktıklarından beri Nabila oğlunun gözlerinde ilk kez değişik bir ışık gördü. Bir süre durduktan sonra "Bulursak bizim mi olacak?" diye sordu. Nabila oğlunun minicik ellerini ellerinin arasına aldı. Buz gibiydiler. Neredeyse donmuşlardı. Dudaklarıyla alnına dokundu. "İyi misin Raş?" diye sordu. Raş, "Hazine bizim mi?" diye yineledi. Nabila, "Evet, sonsuza dek bizim olacak." diye yanıtladı. "Ama bu ne hazinesi?" Annesi ona yanıt vermedi. Yalnızca gözlerinin üzerine üfledi. Raş, "Rüzgar ne diyor?" diye sordu. "Rüzgar, Raş uyumalı diyor," dedi. "Neden uyumalıyım?" "Çünkü hazine avı uzun ve zahmetli olacak. İyi dinlenmemiş olursan hazineyi bulamazsın." Raş söz dinledi. Annesinin kollarına yattı ve gözlerini yumdu. Nabila onun bacaklarına dokundu. Bacakları da buz gibiydi. Soluk alırken burnunun ve ağzının önünde minik bulutçuklar olduğunu fark etti. Çocuğun ayakları çıplaktı ve üzerinde yalnızca kilotuyla kısa kollu bir tişört vardı. Nabila başına bir yumruk vurmak istedi. Nasıl olmuş da kışı aklından çıkartmıştı. Erkek kardeşi ona pek çok mektubunda bundan söz etmişti. Hatta bir keresinde bembeyaz, üzerleri karla kaplı dağların göründüğü bir kartpostal bile göndermişti. Yanında çalıştığı aileyle Noel tatili için o dağlara gitmişti. Kartın arkasında da selamlar ve dileklerden sonra şöyle yazmıştı. "Burada öyle soğuk bir hava var ki insanın burnunu bile kapıdan uzatmaması gerekir." Yola çıktığı gece Nabila hem korkuyordu hem de telaşlıydı. Tino'nun biriktirdiği bütün paranın dışında yanına hiçbir şey almamıştı. Kaçmaktan, cinleri arkasında bırakmaktan başka hiçbir şey düşünememişti. Acelesi ve korkusu ona kışı unutturmuştu. Nabila ellerine hızla üfledi ve birbirine sürttü. Isınır ısınmaz da oğlunun bacaklarını, kollarını ovuşturdu. Bir ineğin buzağısını yalaması gibi ellerini çocuğunun bütün bedeninde dolaştırdı durdu. Yol fazla uzun sürmedi. Bir saat sonra Nabila yolun asfalt değil taşlı olduğunu anladı. Kamyon sallanıyor, sarsılıyordu ve herkes birbirine tutunmak zorunda kalıyordu. Sonunda adam motoru söndürdü. Uzaklarda 7 kez vuran çanların sesi duyuldu. Adam kapıyı açtı. İndiklerinde kendilerini bir ormanda buldular. Bu, Nabila'nın hayatı boyunca gördüğü ormanlara hiç benzemiyordu. Yaşlı erkekleri andıran sıska ve hüzünlü ağaçların altlarında hiçbir bitki yoktu. Toprak futbol sahası gibi çıplaktı. Böylesi daha kolay olacak diye düşündü Nabila. Raj bu sırada uyanmıştı. "Neden güneş yok?" diye sordu. Annesi onu "Hazine geceleri aranır" diye yanıtladı. Adam karşılarında duruyordu. Bir kolunu kaldırmış gidebilecekleri yönü gösteriyordu. Kağıt oynayan delikanlılar harekete geçtiler. Kadın da onları izledi. Nabila ormana bakıyor, gecenin karanlığının koyu bir sıvı gibi içine aktığını, kanıyla karıştığını, başına tırmandığını hissediyordu. Korkuyordu. "Go!" diye haykırdı adam. "Go!" Sonra Nabila'nın yerinden kıpırdamadığını görünce onu omuzlarından tuttu ve ileriye itti. "Şinel!" Nabila yürümeye başladı. Bacakları kum dolu kovalar gibi ağırdı. Bacakları ona ait değillerdi sanki. Bir başkasınındılar. Kendini yere atmak ve ağlamak istiyordu. Raş annesi sanki yürümeye üşenen miskin bir atmış gibi Nabila'yı tekmeledi, vurdu. "Anne!" diye bağırdı. "Ötekiler oraya gittiler bile." Nabila bakışlarını yerden kaldırdı ve tepeye tırmanmaya başlayanların karaltılarını seçti. Adımlarını hızlandırdı. Arkalarında kalan kamyon gidiyordu. Onun kıvrıla kıvrıla inen beyaz yolda uzaklaşmasını ve yok olmasını dinlediler. Nabila ansızın gecenin buralarda sessiz olduğunu fark etti. Kendi topraklarında olduğu gibi burada hayvan sesleri yoktu. Kükremeler, ulumalar, cıvıltılar yoktu. Bir süre ayın kararsız ışığı altında sessizce yürüdüler. Çok geçmeden Nabila adımlarını ötekilere uyduramayacağını anladı. Onun kucağında çocuk vardı ve çocuk ağırdı. Onu yere indirse de yavaş yürümek zorunda kalırlardı. Neredeyse tepenin zirvesine vardıklarında Nabila durdu ve arkasına baktı. Tarlaların arasında şuraya buraya dağılmış evler görünüyordu. Pencerelerde ışık vardı. Arada sırada camın önünden geçen birinin silüeti seçiliyordu. Işık sarı ve yoğundu. Evin içi sıcak olmalıydı. Bunlar adamın kağıda çizdiği evler miydi acaba? Yoksa onlar öteki tarafta mıydılar? Nabila artık hiçbir şey anımsayamadığını fark etti. Gece cinlerin krallığıydı ve düşüncelerini karıştıranlar da onlardı. Evini açık kapısından içeriye giren gecenin temiz kokusunu anımsadı. Neden çekip gitmişti ki? Şimdi her şey bir çılgınlık gibi görünüyordu. Birinin onun elinden tutmasını, yol göstermesini isterdi. Karar vermek ve hiçbir şey yapmak gelmiyordu içinden. Küçüğüm dedi kendi kendine ve sırtımda ağır bir yükle yürüyorum. Kim koydu bu yükü sırtıma? Neden bana bu yükü yüklediklerinde farkına varmadım? Belki de sırtımda bu yükle doğdum ve bu yük benim mezarımı örtene dek onu taşıyacağım. Raj annesinin omzuna dokundu. Anne, neden ileri gitmiyoruz? O anda üzerlerinde bir kuş öttü. Hüzünlü bir ötüştü bu. Ağacın üzerinden gelmese bir bebek ağlaması sanılabilirdi. Kim o? Diye sordu Raj. Bir arkadaş, dedi annesi yeniden yürümeye koyularak. Bize gitmemiz gereken doğru yolun hangisi olduğunu söylüyor. Şimdi patika tepeden aşağıya iniyordu. Çevrede ne ev ne de asker kulübesi görünüyordu. Yerlerde yalnızca her adımda kırık cam parçası gibi çıtırdayan kuru çam yaprakları vardı. Ağaçların tepelerinin arasından arada sırada göğü görebiliyordu. Ay şişkin ve beyazımsı bir bulutla örtülmüştü. Onun arkasından rüzgarın ittiği başka bulutlar yıldızları örtmek üzere koşuşturuyorlardı. Soğuk bir rüzgar akımı sanki donmuş bir el gibi ormanı tarayıp geçerken onu da titretti. Nabila saresini olabildiğince kapalı tutmaya çalıştı. Çevresindeki ağaçların gövdeleri öyle güçlü çatırdıyorlardı ki adeta kırılmak istiyorlardı. Raj, ne kadar kaldı diye sordu. Nabila, çok az diyerek oğlunu alnından öpmek için eğildi. Çocuğun alnı ateş gibiydi. Yarı çıplak göğsü koşmuş gibi hızla inip kalkıyordu. Üşüyor musun diye sordu Nabila. Çocuk, çok uykum var yanıtını verdi. Nabila onu elleriyle ovuşturdu. Şimdi uyuyabileceğimiz bir yer bulacağız. Sıcak bir yer bulup güneşin doğmasını bekleyeceğiz. Ay yeniden özgürleşmişti. Soğuk ışığını dallara döküyordu. Nabila bir taşa takıldı ve sandaleti yırtıldı. Ötekini de çıkartıp attı. Epeydir yürüyorlardı. Kamyondan ineri ne kadar olmuştu acaba? Bir saat mi, iki saat mi, yoksa dört saat mi? Sınıra ne kadar vardı? Peki ya sınırı geçtiğini nasıl anlayacaktı? Raj'ın dinlenmesini sağlayabileceği korunaklı bir yer bulmalıydı. Rüzgarın esmediği, onu yapraklarla örtebileceği bir yer. Ansızın bir açıklığın ilerisinde sanki daha karanlık gibi görünen ve mağarayı andıran bir yer görür gibi oldu. Tam o sığınağa doğru yürürken çayırın ortasındaki bir tabela dikkatimi çekti. Kocaman, Nabila'dan bile büyük bir tabelaydı. Karanlıkta üzerinde pek çok yazı olduğunu seçebildi. Nabila sözlerden birini okumaya çalıştı ama hiçbir şey anlamadı. Yazının sonunda bir sayı vardı. 300. Nabila göğsünün içinde yüreğinin daha hızlı çarptığını hissetti. Kolunu kaldırıp yazıya dokundu. 300. Bunun anlamı kesinlikle şöyle olmalıydı. 300 metre önce sınırı geçmişlerdi. İtalya'daydı. Raja sıkı sıkı sarıldı, onu gözlerinden öptü. Çocuk gözlerini araladı. Başardık, dedi annesi. Raj göz kapaklarını kaldırdı. Hazineyi bulduk mu? Evet, dedi Nabila. Sonra yavaşça ekledi. Neredeyse. Açıklığın sonunda gördüğü karanlık gerçekten bir mağaraydı. Nabila ayaklarının altında kaygan yosun kaplı taşları hissetti. Burnunun üzerine soğuk bir su damlası düştü. Rüzgardan korunabileceği kadar bir ya da iki metre karanlıkta ilerledi. Sonra Raj'ı yere yatırdı. Orada mağaranın içinde rüzgar sanki dışarıda olduğundan daha ürkütücüydü. Sesi daha yüksek, daha güçlüydü. Sanki bin cin bir araya gelmiş gibi uğulduyordu. Nabila bir an için buraya girmekle tedbirsizlik yaptığını, burasının bir kaplanın ya da vahşi bir hayvanın ini olabileceğini düşündü. Yüksek sesle kocasının adını söyledi ve hemen aklına bir düşünce geldi. Raj'ın uyumasına izin vermemeliydi. Onu adıyla çağırarak sarsmaya başladı. Küçük, cılız bir sesle yanıt verdi. Nabila onu kucağına alıp daha hızlı sarstı. Ona dokunurken kendi ellerinin de buz kestiğini fark etti. Dudaklarıyla Raj'ın önce kollarına, sonra bacaklarına dokundu. Sanki bir taşı öpüyordu. Öyle kaskatı, öyle soğuktu. Kulağına eğildi ve ''Dinle Raj'' dedi. ''Sana hazineyi anlatmamı ister misin?'' Raj güçlükle kımıldadı. ''Evet'' dercesine inledi. ''Bizim hazinemiz'' diye başladı. Elmas dolu 10 sandıkta duruyor. Her sandıkta değişik renkli bir papağanın resmi var. Hazineyi onlar koruyorlar. Sadece büyülü sözcüğü duydukları zaman sandığı açıyorlar. Büyülü sözcük ne biliyor musun? Biliyor musun bunu? Sözcük İtalya. Nabila sustu. Raj masalı dinlemiyordu. Bedeni iki kez uzun uzun titremişti. Ve şimdi soluğu daha da hafiflemişti. O anda yabani bir hayvan gibi oğlunun üzerine kapaklandı. İşte o pozisyonu alınca Nabila kendini çok ama çok yorgun hissetti. Gözlerimi bir an yumayım, sadece bir an diye düşündü. Ve bir an sonra önünde beyaz sütunları olan büyük bir villa gördü. Bu erkek kardeşinin çalıştığı villaydı. O tek başınaydı ve giriş kapısına doğru uzanan yolda yürüyordu. Kepenkler kapalıydı, kapıda da kimse yok gibiydi. Ancak çok yaklaştığı zaman sütunların altında Raj'ın durduğunu fark etti. O da erkek kardeşinin gönderdiği fotoğraflardaki kuzenleri gibi giyinmişti. Blue jean, tişört, spor ayakkabılar ve sırtında rengarenk bir çanta. Onu selamlamak için kolunu kaldırdı. Rüyasında yüksek sesle "Raj" diye seslendi. Raj parmaklarının ucunda yükseldi ve onu gördü. Gülümseyen ağzı kulaklarına varıyordu. O da ellerini sallayarak "Anne" diye bağırdı. O anda evin içinde bir gümbürtü koptu. Hava akımı yüzünden kepenkler ve kapılar duvarlardan koptular. Arkalarında müthiş bir güç vardı. Bu bir fırtına ya da tayfunun gücü değildi. Ama milyonlarca, milyarlarca altın ve gümüş paranın gücüydü. Paralar gürültüyle tepeden dökülüyorlar ve sanki her şeyi yıkmaya çalışıyorlardı. Nabila "Kaç!" diye bağırdı. "Kaç!" Ama Raj onu duymuyor gibiydi. Başına yağan paralara bakıyordu. Bacakları çoktan paralara gömülmüştü. Bir soluk alma süresinde bütün bedeni görünmez oldu. "Raj!" diye haykırdı. Ve mağarada yankılanan kendi sesinin gürültüsünden uyandı. Sırtı buz gibi soğuk, terle ıslanmıştı. "Neredeyim?" diye düşündü. "Ne oluyor?" Sonra altında yatan Raj'ı hissetti. Yeni doğmuş bir kuş gibi soluk alıp veriyordu. Yanağını onun burnuna dayadı. Hala soluyordu. Nabila bütün gücünü topladı ve yerden kalktı. "Haydi," dedi Raj'a. "Yeniden yürümeye başlamalıyız." Dışarıda rüzgar daha da şiddetle esmeye başlamıştı. Gökyüzünden beyaz ve soğuk bir toz dökülüyordu. Rüzgar bu tozları yüzüne, kollarına, bacaklarına vuruyordu. Keskindiler. Nabila gözlerini açık tutmakta zorlanıyordu. Ansızın birinin kendini çağırdığını hissetti. Bir kör gibi çevresine dönerek "Kim o?" diye bağırdı. Sonra onu gördü. Mağaranın yakınındaydı. Rüzgar gibi hareket eden saydam bedeni yeşilimsi bir ışık yayıyordu. Kötü kötü gülüyordu. "Nabila," diye kükredi ona doğru. "Zavallı aptal. Bizim irademizden kaçabileceğini sandın ama gene bizim kollarımıza düştü." Sonra son bir kez domuz çığlığı attı ve gecenin karanlığında eridi gitti. Nabila içinde korkunç bir enerjinin yükselmekte olduğunu hissetti. Bu Tiro'nun yavrularını koruyan kaplanın sahip olduğu enerjiydi. Serbest olan elini yumruk yapıp havaya kaldırdı ve midesinden yükselen bir sesle "Alçaklar!" diye bağırdı. "Lanet olasıcalar! Sizi konuşturan öfkeden başka bir şey değil. Ben ve Raj başardık. Çoktan kurtulduk. Anlıyor musunuz? Kurtulduk. Anladınız mı?" Rüzgar büyük bir dalı kırarak onu yanıtladı. Bir çam ağacının tepesinden Nabila'nın 1-2 metre ötesinde yere düştü. Nabila yanından geçerken ona bir tekme attı ve asker gibi patikada yürümeyi sürdürdü. Artık aç değildi, üşümüyordu, korkmuyordu. Mücadelesini kazanmak, kendine ve herkese en iyi şeyi yaptığını, onun hayatının Raj'ın geleceği olduğunu göstermek için çok az kalmıştı. Savaşsız, savaşçısız, gencecik ölmek üzere doğan çocukların olmadığı bir gelecek vardı. Yokuş aşağı süren yoldan inerken Nabila, küçükken erkek kardeşiyle söylediği şarkıları söylemeye başladı. 2 ya da 3 gün sonra birbirlerine kavuşacaklar, hepsi birlikte onun çalıştığı büyük mutfakta hep birlikte toplaşacaklar, yiyecekler, içeceklerdi. Raj ateşin yanı başında kuzenleriyle oynayacaktı. Gece yatak odasının sıcağında konuşmayı sürdüreceklerdi. O kardeşine Tiro'nun ölümünü, yolculuğunu, kuşkularını, korkularını anlatacaktı. Konuşmayı sürdürerek uyuyakalacaklardı. Patikanın bir dönemecini geçtiğinde Nabila ansızın tepenin altında 3 ya da 4 evin karaltılarını fark etti. İçlerinden birinin penceresinde hala ışık vardı. Raj'ı uyandırmak istedi. Onu kuvvetle sarstı. Burnunu onun burnuna dayadı ve soluk alıp verdi. Raj gözlerini açmadı. Hafifçe dudaklarını oynattı. Nabila bu hareketi yorumlamaya çalıştı ve oğlunun "Rüzgar ne diyor?" demeye çalıştığını düşündü. Yüzünü öpücüklerle kapladı ve "Rüzgar geldiğimizi söylüyor," dedi. Evlere 1 kilometreden daha az kalmıştı. Tepenin arkasında rüzgar biraz daha az esiyordu. Kar yağmaya devam ediyordu. İnerken Raj'ın büyüyünce hekim olmasını, her şeyden daha çok istediğini düşündü. Bir ay içinde ya da daha önce terzilik mesleğine başlayacaktı. Erkek kardeşi ona yardımcı olacaktı. Raj yeni bir dil öğrenecek, annesi onu okutacaktı. İlk günden başlayarak hayatlarını sürdürebilmek için para biriktirecekti. Artık Tiro olmadığına göre onun hayatı, bütün hayatı Raj'dı. Kendini ölüm yatağında yatan yaşlı ve bembeyaz bir kadın olarak görüyordu. Ölüm gelecekti ve o korkmayacaktı. Cinler o kadar geride kalmış olacaklardı ki onları anımsamayacaktı bile. Raj onun kuru elini kendi güçlü ve hassas ellerin arasında tutacaktı. Yanında karısı ve 3 çocuğu olacaktı. Kız çocuğa onun adını verecekler, Nabila diyeceklerdi. Çevrede bir sessizlik olacaktı. Hiç kimse umutsuzluk içinde ağlamayacaktı. Bu nedenle, işte sadece bu nedenle yaşanıyordu. Çocuğunun ve torunlarının çevrelediği kendi yatağında yaşlılıktan ölebilmek için yaşanıyordu. Nabila ilk eve varmıştı. Çevresi üzeri dikenli tellerle kaplı yüksek bir duvarla çevriliydi. Giriş kapısının yanında karların arasında küçük bir bisiklet vardı. Bu evde çocuklar var diye düşündü ve zili çaldı. İlk seferinde parmağını zile hafifçe bastı ve kısa süre tuttu. Bir ses duyar gibi olmadı. Hiçbir pencere aydınlanmadı. Az bastığını düşünerek zile bir kez daha bastı ve içinden 10'a kadar saydı. Ama yine bir şey olmadı. Bir kez daha çaldı. Arada sırada yukarıdaki pencerelere bakıyordu. Perdelerin bazıları açık, bazıları kapalıydı. Bir an kepenklerin birinin arkasında cılız bir ışık görür gibi oldu. Bunun üzerine bağırmaya başladı. Ben bir anneyim, oğlum hasta. Kimsenin onun ne dediğini anlamayacağını biliyordu ama önemi yoktu. Önemli olan birinin onu görmesi, gerçekten kucağında çocuğu olan bir anne olduğunu anlamasıydı. Bakışlarını yeniden pencereye kaldırdı. O da şimdi karanlıktı. Belki de yanıldım diye düşündü. Belki bu evde kimse yoktur. Işık yorgun gözlerimin üzerine yağan karın bana oynadığı bir oyundur. Yüzünü eliyle korumaya çalışarak Nabila öteki eve doğru yürüdü. Uzak değildi ama oraya varana dek sonsuzluk kadar uzun gelen bir süre geçti. Yerdeki kar sert ve kaygandı. Kar yere değer değmez rüzgar onu bir buz levhasına dönüştürüyordu ve yüzüne doğru esen rüzgarla yalın ayak yürümesini neredeyse olanaksız kılıyordu. Raj'ı göğsüne bastıran Nabila nereye bastığına çok dikkat ederek ve 2 büklüm eğilerek ilerledi. Parmaklarının önüne gelince kendini birdenbire çok ihtiyar hissetti. Kardan ıslanan, rüzgardan donan saresi ikinci bir deri gibi bütün bedenini sarıyordu. Artık bacaklarını hissetmiyordu, nerede olduklarını bilemiyordu. Mağarada üzerine çöken uyku yeniden bastırmıştı. Hatta bu sefer daha ağırdı ve içinden bir ses ona hükmederek şöyle diyordu. Yere uzan ve uyu. Uyumak güzeldir. Yorgunsun. Uyumak hakkındır. Uyu ve mutlu ol. Nabila bunun üzerine bir kez daha serbest olan elini duvara vurdu. Birisi o elini de yok etmişti. Artık onun eli değildi. Vuruyor, vuruyor ama bir şey duymuyordu. Sanki bir taşı, bir tahta parçasını vuruyor gibiydi. Onunla ilgisi olmayan bir şeydi eli. Sonra çok büyük bir çabayla zile doğru yürüdü ve düğmeye bastı. Bahçenin içinde yüksek sesle bir drin duyuldu. Çalıyor, çalıyordu. Çünkü Nabila elini zilden kaldıramıyordu. Ev öncekinden daha büyüktü ve önünde kocaman bir bahçesi vardı. Birinci katın çok geniş pencereleri vardı ve evin içinde bir ağaç duruyordu. Bu dışarıdakiler gibi bir ağaçtı ama üzerinde her renkten ışıklar vardı. Bu ışıklar hiç durmadan belli aralıklarla yanıp sönüyorlardı. Bir süre hiçbir şey olmadı. Havada yankılanan ses duyuluyordu. Ama pencereler hala karanlıktı. Sonra ansızın Nabila üzerinde bir ıslık işitti. Bakışlarını kaldırdığı anda başının az üzerinde bir ışık yandı. Duvarda sanki bir tür fotoğraf makinesi vardı. Nabila gülümsemeye çalıştı ve bu ışığın olduğu yerden bir şeyler diyen bir ses duyuldu. Nabila aracı kaldırarak makineye gösterdi. Şöyle dedi. Çocuğu olan bir anneyim ve çocuğum iyi değil. Konuşmasını bitiremeden makine söndü ve çevresi yeniden karanlık oldu. Nabila aracın üzerine eğildi, onu öptü. Şimdi bir eve gidiyoruz dedi ona. Sıcak bir yere giriyoruz ve sabırla gözlerini kapıya dikti. Kapı hemen açılmadı ama Nabila meraklanmadı. Şimdi onu gördüklerinden ve dışarıda çocuklu bir kadın olduğunu bildiklerinden emindi. Belki de giyinmek zorundadırlar diye düşündü Raj'ı kucağında sallarken. Ev çok büyük, merdivenleri inmeleri, bir uçtan ötekine gitmeleri uzun sürer. O tam böyle düşünürken giriş kapısının arkasındaki ışığın yandığını gördü ve kilidin içinde dönen anahtarın ve hatta kapı kulpunun görüntüsü kulağına kadar geldi. Ama kapı açılacağı yerde şöyle bir aralandı. Aralıktan kulakları dimdik bir köpek çıktı.